Ayrım 8. Baltazar. Anatole France. Sayfa 77. Clarides, kale burcunun görülmesidir. O günden kısa bir süre sonra, ağabey ile George bir gün kimseye görünmeden Clarides şatosunun ortasında yükselen merdivenin basamaklarını tırmanmaya başladılar. Düzlüğe vardıklarında çığlıklar atıp ellerini çırptılar. Ekili tarlaların yeşil ve kahverengi küçük kareler oluşturduğu bir tepenin tam karşısındaydılar. Ufukta ağaçlar ve dağlar mavimsi bir renk almıştı. George, "Kardeşim!" diye haykırdı. "Sevgili kardeşim, yeryüzüne bak!" Abbey, "Ne kadar da büyük!" dedi. George, "Öğretmenlerim bana yeryüzünün çok büyük olduğunu öğretmişlerdi. Ama dadımız Gertrude'un dediği gibi inanmak için görmek gerek." Düzlükte bir tur attılar. Abbey, "Böyle muhteşem bir şey gördün mü kardeşim?" diye haykırdı. "Şato yeryüzünün tam ortasında ve biz de şatonun tam ortasındaki kalenin burcundayız. Yani dünyanın tam ortasındayız. Ha ha ha!" Gerçekten de ufuk çocukların etrafında kale burcunun merkezde kaldığı bir daire oluşturuyordu. George tekrarladı, "Dünyanın ortasındayız!" diye. Ardından ikisi de düşünceye daldı. Abbey, "Dünyanın bu kadar büyük olması ne kötü," dedi. "Kaybolabilir ve arkadaşlarımızdan kopabiliriz." George omuz silkti. "Dünyanın bu kadar büyük olması ne kadar güzel. Maceralar yaşayabiliriz." "Abbey, ben büyüyünce dünyanın öbür ucundaki dağları ele geçireceğim. Ay oralarda doğuyor. O zaman ayı da alıp sana vereceğim Abbey." Abbey, "Öyle mi?" dedi. "Ayı bana vereceksin ve ben de onu saçlarıma koyacağım." Sonra bir haritanın karşısındaymışlar gibi bildikleri yerleri bulmaya çalıştılar. Abbey, "Neyin nerede olduğunu çok iyi biliyorum," dedi. Aslında hiçbir şeyin nerede olduğunu bilmiyordu. Ama şu kıyıda ekili olan dörtgen şeklindeki alanların neresi olduğunu hiç tahmin edemiyorum. George, "Evler," diye yanıtladı. "Bunlar ev. Clarides düklüğünün baş şehri, tanımıyor musun kardeşim? O büyük bir şehirdir. Biri taşıtların geçmesine elverişli olmak üzere üç yolu var. Ermitaj'a gitmek için geçen hafta oradan geçtik, hatırlıyor musun? Peki ya şu yılan gibi kıvrılan dere? O bir ırmak, şu taş köprüyü görüyor musun? Altında istakoz avladığımız köprü mü? Aynen o. Hani oyuğunda başsız kadın heykeli olan ama çok uzak olduğu için buradan görünmüyor. Hatırladım, neden başı yoktu? Kaybetmiştir." Abbey bu açıklamanın tatmin edici olmadığına dair tek söz etmeden ufku seyretmeye koyuldu. "Sevgili kardeşim, şu mavi dağların kıyısında parlayan şeyi görüyor musun? O da göl." "Evet, göl." Düşes'in su perilerinin şatosunun bulunduğu bu tehlikeli ve güzel sulardan kendilerine söz ettiği akıllarına geldi. Abbey, "Oraya gidelim," dedi. Bu söz karşısında allak bullak olan George olağanca gücüyle bağırdı. "Düşes yalnız çıkmamızı yasakladı. Dünyanın bir ucundaki o göle nasıl gidebiliriz?" "Nasıl mı gideriz? Ben de bilmiyorum. Fakat sen bilmelisin. Sen erkeksin ve dil bilgisi öğretmenin var." George incinmişti. Dünyadaki yolları bilmeden de erkek, hatta akıllı bir erkek olunabileceğini söyledi. Abbey'in küçümseyici bakışı George'u kulaklarına kadar kızarmasına neden oldu. Abbey acımasız bir sesle, "Ben," dedi, "mavi dağları ele geçirip ayı yere indireceğim demiyorum. Göllerin yolunu bilmiyorum ama yine de bulabilirim." George gülmeye çalışarak "Ha ha ha!" diye haykırdı. "Tıpkı bir hıyar gibi gülüyorsunuz bayım." "Hıyarlar ne gülebilir ne de ağlayabilir Abbey. Eğer gülselerdi sizin gibi gülerlerdi bayım. Göle yalnız gideceğim. Ben su perilerinin yaşadığı o güzel suları keşfederken sen küçük bir kız çocuğu gibi şatoda yalnız başına oturuyor olacaksın. Görevimi ve oyuncak bebeğimi sana devredeceğim. Ona özenle bak George, ona özenle bak." George Abbey'e aşıktı. Abbey'in kendisini küçük düşürmesine alındı. Başını kaygıyla önüne eğerek boğuk bir sesle haykırdı. "Peki öyleyse, göle birlikte gidiyoruz." Abbey ve George'un göle nasıl gittikleridir. Düşes öğle yemeğinden sonra odasına çekilirken George Abbey'in elinden tutarak "Gidelim," dedi. "Nereye?" "Şşt." Merdivenleri indiler ve avluyu geçtiler. Gizli kapıya ulaştıklarında Abbey ikinci kez nereye gittiklerini sordu. George korkusuzca yanıtladı. "Göle," diye. Ağabeyin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. İzinsiz o kadar uzağa gitmek, hem de saten ayakkabılarla. Ayağında saten ayakkabıları vardı. Mantıklı mıydı bu? Oraya gitmeliyiz ve bunun için mantıklı olmak gerekmiyor. George'un ağabeye verdiği yanıt böyle oldu. Onu utandırmıştı ve şimdi şaşıran oydu. Bu kez kendisi küçümseyici bir şekilde onu oyuncak bebeğine yolluyordu. Kızlar maceraya atılmak ister, sonra da kaytarırlar. Öf, ne kötü bir huy. Bırak o kalsın, George yalnız gidecek. Abbey, George'un kolunu tuttu. George itti, Abbey boynuna asıldı. Hıçkırıklar içinde. Kardeşim diyordu, ben de seninle geleceğim. Kızcağızı yeterince üzmüştü, razı oldu. Gel dedi, ama şehirden gitmeyeceğiz. Çünkü bizi görebilirler. Surları takip etmek ve kestirme yoldan ana yola çıkmak daha iyi. El ele tutuşarak yola koyuldular. George yaptığı planı açıkladı. Ermitaj'a giden yolu takip edeceğiz. Gözümüzü yoldan ayırmayalım. Arı yolunu tutup kırlardan gidelim. Arı yolu bir köy söylemidir ve dosdoğru anlamında kullanılan sevimli bir sözdür. Abbey, hendeğin kenarından aslan kuyruğu ve kasım patı toplayıp demet yapmış, ancak çiçekler küçük ellerinde solmuştu. Abbey eski taş köprüyü geçerken çiçekler acınacak durumda görünüyordu. Demetini ne yapacağını bilemedi. Yeniden açmaları için suya atmayı düşündü ama bunun yerine başsız kadına vermeyi tercih etti. Heykele ulaşmak için George'dan kendisini yukarı kaldırmasını istedi ve kucak dolusu kır çiçeğini yaşlı taş heykelin elleri arasına sıkıştırdı. Uzaklaşıp baktığında heykelin omzuna bir güvercin konduğunu gördü. Uzun zamandır yürüyorlardı. Abbey, susadım dedi. George, ben de dedi. Ama ırmak arkamızda uzakta kaldı. Yakınlarda da ne dere ne pınar görünüyor. Güneş yanıyor. Sanki bütün suları içecek. Ne yapacağız şimdi? Böylece konuşa konuşa yürürlerken meyve sepeti taşıyan bir çiftçi kadınla karşılaştılar. George, kiraz diye bağırdı. Ne yazık ki satın alacak paramız yok. Abbey, benim var dedi. Cebinden içinde 5 altın olan bir kese çıkarıp çiftçiye uzatarak, ''Hanımefendi'' dedi, ''bana entarimin alabileceği kadar kiraz satabilir misiniz?'' Böyle söyledikten sonra elleriyle eteğini kaldırdı. Çiftçi kadın 2-3 tutam kiraz koydu. Abbey bir eliyle eteğini tutarken diğer eliyle de kadına 1 tane altın uzatarak, ''Bu yeterli mi?'' diye sordu. Kadın kirazları, sepetindeki bütün kirazları, kirazların büyüdüğü ağacı, ağacın olduğu tarlaların tümünü karşılayacak olan altını aldı ve genç kızı kurnazca yanıtladı. Önemli olan sizi sevindirmek küçük prenses. Pekala, eğer kardeşimin şapkasının içine de biraz kiraz koyarsan sana 1 altın daha veririm. Çiftçi kadının kurnazlığı işe yaramıştı. Durup dururken karşısına çıkan bu fırsatın yarattığı şaşkınlıkla hemen oradan sıvıştı. İki çocuk ise kirazları yiyip çekirdeklerini sağa sola atarak yollarına devam ettiler. George ikiz bir kiraz buldu ve gülerek onu kardeşinin kulağına küpe yaptı. Neşeli yolculuklarını Abbey'in ayakkabısına giren bir çakıl parçası bozdu. Abbey aksamaya başlamıştı. Attığı her adımda sarı bukleleri yanaklarına vuruyordu. Yolun kenarına oturdu. Kardeşi onun ayakkabısını çıkardı, salladı ve küçük beyaz çakıl parçasını çıkardı. Abbey ayaklarına bakarak, ''Sevgili kardeşim, göle ne zaman geri döneceğiz?'' diye sordu. Güneş batmak üzereydi. Yanaklarını okşayan serin bir yel genç yolcuları canlandırdı. Daha iyi yürümek için el ele tutuşmuşlar, önlerinde kendileriyle birlikte ilerleyen gölgelerine bakıp gülüyorlardı. Bir şarkı söylüyorlardı. Buğday öğütmek için değirmene giderken eşeğe bindi Marianna. Benim küçük Marianna'm, eşeği Martin'e bindi değirmene giderken. Abbey birden durup bağırdı. Ayakkabımı kaybettim, saten ayakkabımı kaybettim. Yürürken küçük ayakkabısının bağları gevşemiş ve ayağından çıkmıştı. Arkasına baktı. Clarides şatosunun çok gerilerde kaldığını görünce kalbinin sıkıştığını hissetti, gözlerinden yaşlar geldi. ''Bizi kurtlar yiyecek.'' dedi. ''Annemiz de artık bizi göremeyecek ve üzüntüden ölecek.'' George, yerden ayakkabıyı alarak kardeşine giydirdi ve yemek vakti şatonun çanları çaldığında Clarides'e dönmüş olacağız dedi. Değirmenci görünce şöyle dedi küçük kıza. Eşeğini şuraya bağla küçük Marian, Marian. Seni değirmene getiren eşeğini şuraya bağla. İşte göl. Bak ağabey, göl. Evet George, işte göl. George hurra diye bağırarak şapkasını havaya attı. Ağabey aynı şekilde şapkasını fırlatmamak için kendini zor tuttu. Ama o da saten ayakkabısını çıkarıp sevinçle havaya fırlattı. Göl oradaydı işte. Yeşilliğin ortasında çiçeklerle, yapraklarla süslü bir bardak gibiydi. Gümüş renkli suları parlıyordu. Durgun ve berraktı. Kıyısında çimenlerde bir kıpırdanma oldu. Fakat çocuklar kendilerini gölün güzel sularına ulaştıracak bir yol bulamıyorlardı. Yol ararlarken koyun postuna bürünmüş küçük bir kızın elde değnek güttüğü kazlar bacaklarını ısırdı. George küçük kıza adını sordu. Gilberte. Göle nereden gidilir Gilberte? Oraya gidilmez. Neden? Çünkü eğer gidilseydi bir yol olması gerekirdi ve o yoldan gidilirdi. Anlaşılan bu kaz çobanından bir şey öğrenemeyeceklerdi. George, gidelim dedi. Kuşkusuz ormanın içinde bir yol buluruz. Abey, fındık toplayalım dedi. Acıkınca yeriz. Gölden dönerken yiyecek dolu bir çanta hazırlamamız gerekecek. George, dediğini yapacağız kardeşim. Frankör'ün Roma'ya giderken yanına acıkacağını düşünerek jambon ve susuzluğa karşı da bir damacana almasını şimdi çok iyi anlıyorum. Hızlanalım çünkü saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama gün bitmek üzere. Abey, çobanlar güneşe bakarak saatin kaç olduğunu anlarlarmış dedi. Fakat ben çoban değilim. Yine de bana öyle geliyor ki yola çıktığımızda tam tepemizde olan güneş şimdi aşağılarda şehrin ve Clarides şatosunun arkasında batmak üzere. Bu şekilde günler de olabilir. Güneşe bakarlarken yoldan bir toz bulutu yükseldi. Uzaktan silahları parlayan bir atlı birliğin dolu dizgin gelmekte olduğunu fark ettiler. Büyük bir korkuyla ağaçların arasına saklandılar. Bu kişilerin hırsız hatta canavar olduklarını düşündüler. Gerçekte Clarides düşesinin iki küçük maceracıyı aramak üzere yolladığı nöbetçilerdi bunlar. Serüvencilerimiz ağaçların arasında dar bir yol buldular. Bu dar yol aşıkların yolu olamazdı. Çünkü iki kişinin el ele geçemeyeceği kadar dardı. Ayrıca buralardan insan geçtiğine dair hiçbir iz yoktu. Çatallı ayakların bıraktığı küçük oyuklar görünüyordu yalnızca. Abey, bunlar şeytanın yavrusunun ayakları dedi. George, ya da geyiklerin. Bu konuda başka bir şey konuşulmadı. Bu yolun durgun ve sessiz güzelliğiyle çocukları büyüleyen göle indiği kesindi. Gölün kıyısında söğütler vardı. Suların üzerinde sazlar dans ediyordu. Bu sazlar çevresini beyaz çiçeklerin ve kalp gibi yapraklarıyla nilüferlerin süslediği titrek adacıklar oluşturuyordu. Çiçekli adacıkların üzerinde alevden kanatlı, zümrüt ve yakutlarla süslü genç kızlar uçarak geziniyorlardı. İki çocuk yanan ayaklarının acısını uzun su kamışlarının yükseldiği nemli çakıllarda keyifle dindirdi. Menekşe çiçeklerinin parladığı uykuya yatmış bu suların kıyısında sinir otlarının güzel kokuları yükseliyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 85.